Ayrım 41.
Bu mektupta özet olarak şunlar yer alıyordu. Üzerinde anlaştığımız noktaları imza ederek barış yapalım. Gerçekten de konferansta görüşme konusu olan birçok meseleden bizce kabul edilebilecek durumda olanları vardı. Mektupta ikinci, üçüncü derecede olan konuları ayrıca inceleriz. İtilaf devletleri bu teklifimizi kabul etmeyecek olurlarsa tekliflerimiz hiç yapılmamış sayılacaktır da denilmiştir. Delegeler heyetimizin teklifi dikkate alınmadı. Yalnız konferansın yarıda kesilmesi, görüşmelerin ertelenmesi gibi gösterildi. Her devletin temsilcileri memleketlerine döndüğü gibi bizim delegeler heyetimiz de geri geldi. Ben de Batı Anadolu gezisinden dönüyordum. Lozan Konferansı görüşmeleri üzerinde mecliste şiddetli tartışmalar. 18 Şubat 1923 tarihinde İsmet Paşa ile Eskişehir'de birleşerek Ankara'ya beraber geldik. Efendiler, İsmet Paşa Ankara'ya dönerken benim de geziden dönmekte olduğum anlaşılınca Ankara'da tuhaf ve anlaşılmaz bir zihniyet belirmiş. İsmet Paşa'nın Ankara'ya gelip hükümetle ve meclisle temas etmeden önce benimle buluşup görüşmesi sakıncalı sayılmış. Böyle bir görüşmeyi kötüye yoranlar olmuş. Bu hususu bana yazan hükümet başkanı bulunan Rauf Bey'di. Tabiatıyla bu yazıyı önem vermedim. Aksine İsmet Paşa kabinede durumu açıkladı ve yeni bir talimat istedi. Meclisin görüşünü alma gereği duyuldu. Konu meclise getirildi. Mecliste bu konu üzerinde günlerce ve günlerce süren görüşme ve tartışmalar yapıldı. Anlaşıldığına göre muhalifler, delegeler heyetimizi ve İsmet Paşa'yı amansız düşman kesilmişlerdi. Sözde barış olmuşken İsmet Paşa yapmamış geri dönmüş. Delegeler heyeti Bakanlar Kurulu'nun talimatına aykırı hareket etmiş. 27 Şubat 1923 gizli oturumunda başlayan saldırılar 6 Mart 1923 gününe kadar şiddetli ve heyecanlı bir şekilde devam etti. Tartışmalara başından sonuna kadar da katılmak zorunda kaldım. Muhalifler adeta ne istediklerini bilmez bir durumdaydılar. Meclisin olumlu veya olumsuz bir karar vermesi imkansızlaştı. Bizim açık olarak anladığımız şuydu ki muhalifler barış konusunu mecliste ihtiraslarına vasıta yapmak istiyorlardı. Efendiler, bazı basın çevreleri de bu ihtirasları şaşılacak derecede ve ateşli bir şekilde alabildiğine körüklüyorlardı. Bu ruh hali içinde bulunan bir mecliste barış konusunu bir sonuca bağlamanın güç olacağını görmek tabii fakat üzücüydü. Mecliste yaptığım genel açıklamalarla durumun her noktasını söyledim. Bütün ihtimallerden söz ettim. İtilaf devletleri delege heyetlerinden bazılarının memleketlerine dönünce verdikleri demeçleri gerçek sayıp temel alarak delegeler heyetimize hücum etme politikasının beğenilecek bir şey olmadığını söyledim. Delegeler heyetimizi dinlemek, onun söyleyeceklerine inanmak ve durumu ona göre değerlendirmek gereğini bildirdim. Delegeler heyetimizin hükümetin vermiş olduğu talimata aykırı hareket edip etmediğini söylemek yetkisinin mecliste hazır bulunan hükümet üyelerine ait olduğunu söyledim. Sonunda dedim ki, delegeler heyeti hükümete karşı sorumludur. Meclis hükümete yeni bir yol vermek zorundadır. Bu yön çerçevesinde hükümet delegeler heyetine özel bir talimat verir. Meclisin ayrıntılarla uğraşmasına gerek yoktur ve uğraşamaz da. Verilecek yön ilgili görüşümde şöyle ifade ettim. Şimdilik Musul meselesinin ertelenmesinden söz etmemek üzere ve fakat idari, siyasi, mali, iktisadi ve diğer konularda millet ve memleketin haklarını ve istikrarlığını tam ve güvenilir bir şekilde elde etmek ve düşmandan kurtarılmış olan topraklarımızın kesin olarak boşaltılmasını şart koşmak esastır. Düşüncelerime şunu ilave ettim ki, delegeler heyetimiz kendisine verilen görevi tamamen ve mükemmel bir şekilde yerine getirmiştir. Milletimizin ve meclisimizin şerefini korumuştur. Eğer barış konusunda iyi bir sonuç almak istiyorsak, delegeler heyetine meclis tarafından da manevi güç verilerek çalışmalarına devam ettirilmek gerekir. Böyle hareket ederseniz bir barış dönemine girmenin mümkün olduğundan ümitlenebiliriz. Meclisin bu konu üzerindeki tartışmaları durdu. Fakat muhalifler hücum için yeni sebepler yaratmaktan bir türlü kendilerini alamıyorlardı. Meclisteki muhaliflerin çeşitli saldırı ve hareketleri. Meclisteki muhaliflerin çeşitli şekillerde ve başka başka konularda saldırı hazırlıklarında bulundukları yeni değildi. Geziye çıktığım tarihten bir gün sonra İslam Hilafeti ve Büyük Millet Meclisi adlı broşürün ortaya çıktığını, bütün meclisin ve milletin bize karşı kışkırtılmak istendiğini arz etmiştim. Bundan önce çevrilmek istenen bir dolap vardır ki daha ondan söz etmedim. Sebebi 1922 Aralık ayı başlarında oynanmak istenen oyun sonuçları itibariyle gezin boyunca da devam etmişti. Müsaade buyurursanız bu konuyla ilgili olarak hatıralarınızı canlandırmaya yarayacak birkaç söz söyleyeyim. Saygıdeğer efendiler, 3 milletvekili milletvekili seçimi kanun tasarısında değişiklik yapılması ile ilgili bir önerge hazırlamışlar. Önergede nelerin yer aldığını öğrenmiştim. 2 Aralık 1922 günü meclisin ikinci başkanı Adnan Bey'in başkanlığında yapılan oturumunda başkanlık kürsüsünden şöyle bir söz işitildi. Efendim, milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülebileceği yolunda tasarı komisyonunun tutanağı var. Bu söz okunsun sesleriyle karşılandı. İki milletvekili önemlidir okunmasını teklif ederiz diyerek genel havayı açığa vurdular. Başkan, efendiler, bu önergenin okunmadan önce komisyona gönderilmesi usuldendir dendi. Beni vatandaşlık haklarından mahrum etmek teklifi üzerine mecliste yaptığım konuşma. Efendiler, meselenin ne olduğunu ve bu konuda mecliste yapılan görüşmeleri o güne ait tutanak dergisinde okumak mümkündür. Fakat yüksek heyetinizi bu külfetten kurtarmak için müsaade buyurursanız o oturumda yaptığım konuşmanın bir kısmını olduğu gibi arz edeyim. Değişiklik önergesini okutmadan komisyona göndermek isteyen başkandan söz alarak şunları söyledim. Efendim, bu kanun tasarısı özel bir maksat taşıyor. Bu özel maksat doğruca şahsımı ilgilendirdiğinden müsaade ederseniz birkaç kelimeli düşüncemi arz etmek istiyorum. Erzurum Milletvekili Süleyman Necati, Mersin Milletvekili Salahattin ve Canik Milletvekili Emin Beyefendiler tarafından teklif edilen kanun tasarısı doğrudan doğruya benim şahsımı vatandaşlık haklarından yoksun bırakmak maksadını güdüyor. 14. maddede hızlı olan satırları gözden geçirecek olursanız orada deniliyordu ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak veya kendi seçim bölgesi içinde yerleşmiş bulunmak şarttır. Ondan sonra göçmen olarak gelenler yerleştirildikleri tarihten itibaren 5 yıl geçmişse seçilebilirler. Maalesef benim doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. İkincisi, herhangi bir seçim bölgesinde 5 yıl oturmuş da değilim. Doğum yerim bugünkü milli sınırların dışında kalmıştır. Fakat bu böyleyse bunda benim en küçük bir kasıt ve kabahatim yoktur. Bunun sebebi bütün memleketimizi, milletimizi batırıp yok etmek isteyen düşmanların işgal ve istila hareketlerinin kısmen önlenememiş olmasıdır. Eğer düşmanlar maksatlarında tam bir başarıya ulaşmış olsalardı, Allah korusun bu tasarıyı imza koymuş olan efendilerin de doğum yerleri sınır dışında kalabilirdi. Teklif edilen maddedeki şartlar bende neden yoktu? Bundan başka bu maddenin gerektirdiği şartlar bende yoksa, yani 5 yıl sürekli olarak bir seçim bölgesinde oturmamışsam, o da vatana yaptığım hizmetler yüzündendir. Eğer bu maddenin istediği şartı yerine getirmeye çalışsaydım, İstanbul'u kazandırmaktan ibaret olan Arıburnu ve Anafartılardaki savunmalarımı yapmamaklığım gerekirdi. Eğer ben bir yerde başta oturmaya mahkum olsaydım, Bitlis ve Muş'u aldıktan sonra Diyarbakır'a doğru yayılan düşmanın karşısına çıkmamaklığım gerekirdi. Bu efendilerin istediği şartları taşımak isteseydim, Suriye'yi boşaltan orduların döküntülerinden Halep'te bir ordu kurarak düşmana karşı savunmaya geçmemekliyim ve bugün milli sınırlar dediğimiz sınırları fiili olarak çizmemekliyim gerekirdi. Zannediyorum ki ondan sonraki çalışmalarım herkesçe bilinmektedir. Hiçbir yerde 5 yıl oturamayacak kadar çalışmış bulunuyorum. Ben zannediyorum ki bu hizmetlerimden dolayı milletimin sevgi ve saygısını kazandım. Belki bütün İslam dünyasının sevgi ve saygısını da kazanmış bulunuyorum. Fakat bu durumumdan dolayı bu sevgi ve saygılara karşılık vatandaşlık haklarından yoksun bırakılacağımı asla hatırıma getirmezdim ki Yüce Meclis'te 2-3 kişi bile olsa aynı zihniyette kimseler bulunabilsin. Bu bakımdan ben anlamak istiyorum. Bu efendiler gerçekten kendi seçim bölgelerinin duygu ve düşüncelerini maksettiriyorlar. Yine bu efendilere karşı söylüyor ve soruyorum. Milletvekili oldukları için elbette bütün milletin vekili sıfatını taşıyorlar. Yalnız bu efendiler acaba milletin de kendileri gibi düşündüğünü söyleyebilirler mi? Efendiler, beni vatandaşlık haklarından yoksun bırakmak yetkisi bu efendilere nereden verilmiştir? Bu kürsüden resmen yüce heyetinize, bu efendilerin seçim bölgeleri halkına ve bütün millete soruyorum ve cevap istiyorum. Milletin bana karşı gösterdiği sevgi ve güvenin samimi ifadeleri. Bu sözlerim ajans ve basın vasıtasıyla yayınlandı. Millet yaptığım konuşmayı ve cevabını beklediğim soruyu öğrendi. Hemen memleketin bütün seçim bölgelerindeki gerçek seçimler ve halk tarafından meclis başkanlığına protesto telgrafları yağdı. Bu kanun tasarısını imza koyan milletvekili efendilerin de seçim bölgeleri halkı kendilerini ve kendileriyle görüş birliğinde olanları suçlamakta gecikmedi. Milletin benim için gösterdiği bu sevgi ve samimi olarak belirtmesi bakımından kıymetli birer hatıra olarak saklamakta olduğum bu telgraflar büyük bir dosya tutmaktadır. Bu dosyadaki telgraflar zamanında basında da yer almıştı. Ben burada yalnız bir tek seçim bölgesini Rize'nin şansıma çekmiş olduğu bir telgrafı olduğu gibi bilginize sunmakla yetineceğim. 3 milletvekili beyin seçim kanunu ile ilgili önergesine sancağımız milletvekillerinin katılmayacağı inancıyla bir şey yazmayı gerekli bulmamıştık. Şimdi milletvekili Osman Efendi'den aldığımız mektupta kendisinin o önergeyle ilgili ve muhalif gruptan olduğunu övünürcesine bildirmesi üzerine aşağıdaki hususların bilginize sunulmasına mecburiyet duyulmuştur. 1. Övücü ve samimi sözlerden sonra. Şahsınız ve değerli çalışma arkadaşlarınız aleyhinde sancağımız adına söz söyleyen, muhalefet düşüncesi taşıyan ve biz hiçbir şahsiyet ve değeri olmayan milletvekilini lanetleriz. O artık sancağımızı da temsil hakkına sahip değildir. 2. Şu zamanda vatansızların bile katılamayacağı muhalefet ve bozgunculuk düşüncesini bize tavsiye eden milletvekili efendinin görüşünü benimseyecek bir tek kişinin bile sancağımızda mevcut olmadığını, bundan duyduğumuz şükran duygusuyla ve yüksek şahsiyetinize olan üstün saygılarımızla arz ederiz efendim. İmzalar 25.5.1923. Yeniden seçim yapılması kararı. Saygıdeğer efendiler, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olaylarını işaret ettiğimiz tarihte gösterdiği karışık ruh hali, üzerinde ciddi olarak durup düşünülmeyi gerektiren bir durum almıştı. Bütün millette meclisin görev yapamayacak bir duruma geldiği endişesi doğmaya başladı. Mecliste durumu soğukkanlılıkla ve uzak görüşlülükle düşünüp değerlendiren üyeler bile üzüntülerini açığa vurmaktan kendilerini alamadılar. Artık şüpheye yer kalmamıştı ki, meclis yenilenmedikçe millet ve memleketin ağır ve sorumluluk bekleyen işlerini yürütmeye imkan yoktur. Bu zarurete ben de inandım. Bir gece Başbakan Rauf Bey'e kalmakta olduğu istasyon binasında hükümet üyelerini toplantıya davet etmesini, bu toplantıya benim de bizzat geleceğimi telefonla bildirdim. Rauf Bey'in dairesinde toplanan bakanlar kuruluna meclisin yenilenmesini meclise teklif etmek gereğinden söz ettim. Kısa bir tartışmadan sonra hükümet üyeleriyle görüş birliğine vardık. Aynı gece meclisteki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu Yönetim Kurulu'nu da bakanlar kurulu toplantısına çağırdım. Bu yönetim kurulu için teklifimi yersiz bulup yadırgayanlar oldu. Görüşme ve tartışmalar ertesi güne kadar sürdü. Buna rağmen bu hürriyette de anlaştık. Ondan sonra derhal grup genel kurulunu topladım. Orada memleketin içinde bulunduğu genel durumu acele olarak yapılması gereken memleket işlerini anlattım. Meclisin artık bu görevleri yerine getirme kabiliyeti kalmadığını belirterek ispat ederek meclisten seçimleri yenileme kararı vermesini istemek gerektiğini bildirdim. Grup genel kurulu konuşmalarımı ve açıklamalarımı yerinde buldu. Bunun üzerine konu aynı gün 1 Nisan 1923'te meclise götürüldü. 120 kadar üye bir önergeyle seçimlerin yenilenmesi için bir kanun teklifi sundu. Meclis seçimlerin yeniden yapılmasına karar verilmiştir şeklindeki bir kanunu oy birliğiyle çıkardı. Meclisin bu kararı vermesi inkılap tarihimizde önemli bir noktadır. Çünkü meclis bu kararı vermekle kendinde beliren bir hastalığı itiraf etmiş ve bundan dolayı milletçe duyulan ızdırabı anlamış olduğunu göstermiştir. Lozan Konferansı'nın ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık. Efendiler, Lozan Konferansı 23 Nisan 1923'te yeniden toplandı. Delegeler heyetimiz Lozan'da yeniden bir barışı sağlamaya çalışırken ben de yeni seçimlerle meşgul oluyordum. Yeni seçimlere bilinen ilkelerimizi ilan ederek katıldık. Görüşlerimizi kabul edip milletvekili olmak isteyen kimseler önce ilkeleri kabul ettiğini ve görüşlerde birleştiklerini bana bildiriyorlardı. Adayları ben tespit edecek ve zamanı gelince partimiz adıyla ilan edecektim. Bu yolu benimsemiştim çünkü yapılacak seçimlerde milleti aldatarak çeşitli maksatlarla milletvekili olmaya çalışacakların çok olduğunu biliyordum. Konuşmalarım ve uyarmalarım memleketin her tarafında büyük bir samimiyet ve güvenle karşılandı. Bütün millet ilan ettiğim ilkeleri tamamen benimsedi. Bu ilkelere hatta şansıma muhalefet edeceklerin milletçe milletvekiline seçilmesine imkan kalmadığı anlaşıldı. Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma teşebbüsü ve yayınladığı hal tercümesi. Gerçekten bazı seçim bölgelerinde bağımsız milletvekili olma teşebbüsünde bulunanlar başarı sağlayamadılar. Bu arada o zaman daha 1. Ordumuzun komutanı bulunan Nurettin Paşa da milletvekili olma teşebbüsünde bulunmuştu. Mümkün olmadı. Nurettin Paşa bu isteğini daha sonra bir ara seçimde Bursa'da gerçekleştirdi. Paşa'nın kendi başına ve bağımsız olarak milletvekili seçilebilmek için her zaman olduğu gibi kendi usulünce ve gerektiği şekilde propaganda yaptırmaktan geri kalmadığı da anlaşılmıştı. Bu yoldaki teşebbüslerden ve yapılan yayınlardan herkesin dikkatini çekmiş olanı özellikle hal tercümesidir. Nurettin Paşa yeni seçim yılı olan 1923'te Abid Süreyya Bey adında bir şahsa AS baş harflerini taşıyan bir hal tercümesi yayınlattı. Abid Süreyya Bey, Abdülhamid'in başkatiplerinden rahmetli Süreyya Paşa'nın oğludur. Meşrutiyetten önce Nurettin Paşa gibi ve onunla birlikte fahri hünkâr yaveriydi. 1. Dünya Savaşı'nda İzmir'de ve İstiklal Savaşı'nın sonunda Nurettin Paşa, karargahının bulunduğu İzmit'te ordu müteahhitliği yaptı. Nurettin Paşa'nın hal ve tercümesinin yer aldığı broşürü hazırlayan Abid Süreyya Bey değildir. Broşür kendisine yazılı olarak verilmiştir. Ondan adının baş harflerini koyması ve ortağı bulunduğu Matbaa-i Osmaniye'de bastırması Nurettin Paşa tarafından rica edilmiştir. Bu broşürün kapağında şu yazılar okunur. İzmir Fatihi, Afyon Karahisar ve Dumlupınar Savaşları'nın galibi Gazi Nurettin Paşa Hazretleri'nin hal tercümesi. Efendiler, 19 sayfadan ibaret olan bu hal tercümesi broşürünün ne kadar insan tarafından okunduğunu bilmiyorum. Ben bu hal tercümesinin memleketin bütün aydınları tarafından okunmasını çok yararlı ve eğitici buluyorum. Yalnız bu broşürü okuyanların veya okuyacak olanların broşürde temas edilen olaylar ve işlerle ilgili olarak başka ve güvenilir kaynaklardan da bilgi edinerek metinle gerçeği karşılaştırmaları ve ona göre hüküm vermeleri gerekir. Bu broşürün niteliği ve nasıl bir anlayışı ortaya koyduğu konusunda bir fikir edinebilmek için bazı noktalarını hep birlikte gözden geçirelim. Broşürün kapağındaki yazılardan sonra metnin başlığında da şu sözler vardır. Kütül-i Mare'nin kuşatıcısı, Bağdat'ın savunucusu, Yemen, Selman Pak, Batı Anadolu, Afyon Karahisar, Dumlupınar, İzmir Savaşları galibi ve İzmir'in fatihi. Nurettin Paşa'nın kendi kendine takındığı kuşatıcı, galip, Fatih unvanları hakkındaki görüşümü belirtmeyi daha sonra bırakarak broşürün metnine girelim. Paşa, Konyar adındaki Türk aşiretinden rahmetli Mareşal İbrahim Paşa'nın oğlu ve Hazreti Peygamber soyundan gelen Ayan üyesi ve Şeyhül Vükela Bursalı merhum Rıza Efendi'nin torunlarındanmış. Bu bilgilere ve ifade biçimine göre Mehmet Nurettin Paşa hem Türk hem de Arap'tır. Babası ve büyük babalarıyla dövülmektedir. Burada babasının büyük adam olmasıyla övünen Bizans İmparatoru Theodosius'a babası ve anası Türk olan Atilla'nın ben de büyük basit bir milletin evladıyım dediğini hatırlatmadan geçemeyeceğim. Resmi okullardaki öğrenim dışında öğrenim de görmüş olan Nurettin Paşa 1893'te harp okulu çıkışlı olup Hassa ordusu Erkan-ı Harbiyesi'ne atanmış. Nurettin Paşa kurmaylık tahsili yapmamış ve o sınıfa girmemiştir. Bu bakımdan ordu karargahına kurmay olarak atanamaz. Olsa olsa bir askeri birliğe gönderilmeyip ordu kurmaylığında karargah emir subaylığı veya buna benzer bir görevle alıkonulmuş olabilir. Genç bir teğmen için askerlik görevine buradan başlamak elbette övünülecek bir başlangıç sayılmaz. Askeri bir birliğe tayin edilmek ve orada askerliğin disiplin ve güçlüklerine alışmak şarttır. Nurettin Paşa 1887'de gönüllü olarak Türk-Yunan Harbi'ne katılmış ve başkomutanlığına tayin edilen Gazi Osman Paşa'nın yaverliğine ve İstanbul'a dönüşünde hünkâr yaverliğine refakat subaylıklarına getirilmiş. Bilindiği üzere Gazi Osman Paşa İstanbul'dan Selanik'e kadar gitmiş fakat savaş meydanına gitmeden Selanik'ten geri dönmüştür. Savaşa katılmamış bir komutanın yaverliğine ve bir takım refakat subaylıklarına tayin edilmiş olmak bilmem ki ne dereceye kadar anlatılmaya ve övünülmeye değer görülebilir. Nurettin Paşa sırasıyla yarbaylığa ve albaylığa yükseltilmiş ve 1908 yılı başlarında Selanik'te 3. Ordu Kurmay Başkanlığı Özel Şube Müdürlüğü'ne tayin edilmiş. Nurettin Paşa'nın hangi sıra albaylığa kadar yükselmiş olduğu, meşrutiyetin ilanından sonra rütbesinin yeniden binbaşılığa indirilmiş olmasıyla anlaşılıyorsa da, Selanik'te 3. Ordu Kurmay Başkanlığı Özel Şube Müdürlüğü'ne tayinini anlamak güçtür. Çünkü benim de kurmay başkanlığında bulunduğum bu orduda dinlediği gibi bir özel şube yoktu. Belki de ordu komutanı olan babası oğlu için özel ve gizli işlerle uğraşan bir özel şube kurmuş olacak. Nurettin Paşa 3. Ordu komutanı bulunan babası Mareşal İbrahim Paşa ile Meşrutiyet İnkılabı'nın yapılmasına ve ihtilalin aşırılıktan uzak ölçülerle ve engelsiz olarak yürütülmesine hizmet ve yardımda bulunmuşlar. Han tercümesi broşüründe Nurettin Paşa'nın iki defa Sultan Hamid tarafından tutuklattırılıp sorguya çekildiği, bir defasında sürülmesine ve diğer bir defasında da askerlikten kovularak 6 yıl hapsine karar verildiği ve fakat babasının araya girip yalvarması üzerine kurtulduğu hikayesinden sonra. İstanbul'dan bir yolunu bulup yine Rumeli'ye geçerek 1908 Meşrutiyet İnkılabı'nın hazırlanmasına ve gerçekleştirilmesine diğer arkadaşlarıyla birlikte hizmet etmiştir sözleri yazılıdır. Nurettin Paşa'nın gördüğü zulmü kısaca anlatmak gerekirse diyebiliriz ki Sultan Hamid Nurettin Bey'e hürriyetçi düşüncelerinden dolayı kızdıkça onu yarbaylığa, albaylığa yükselterek sırmasını artırır ve sevilip okşansın diye babasına teslim edermiş. Nurettin Paşa'nın ve babası Mareşal İbrahim Paşa'nın Meşrutiyet İnkılabı'nda nasıl ve ne dereceye kadar rol oynadıkları konusundaki hatıraların. Mareşal İbrahim Paşa'nın 3. Ordu Komutanlığı, oğlu Nurettin Bey'in babasının yaverliği ve Meşrutiyet İnkılabı'nda nasıl ve ne dereceye kadar rol oynadıkları konusu üzerinde de bir parça bilgi vermek isterim. Bunun için geçmişle ilgili kısa bir hatıramı anlatmaya müsaadenizi rica ederim. Efendiler, çeşitli vesilelerle duymuş olacağınıza şüphe yoktur ki ben kurmay yüzbaşı olur olmaz Sultan Hamid tarafından Suriye'ye sürüldüm. Orada 3 yıl kaldıktan sonra o zaman 3. Ordu bölgesi olan Makedonya'ya nakledildim. Ordu merkezi Manastır'dı. Ordu Mareşallığı adı altında bir komuta makamı da vardı. 3. Ordu komutanı Selanik'te otururdu. Orada da Mareşallik Kurmay Heyeti diye bir kuruluş vardı. Ben 1908 yılında kul ağası rütbesiyle bu kuruluşta görevliydim. Hürriyeti getirmeye çalışan gizli cemiyetle pek yakından ilgim vardı. Yan yana Esat Paşa 3. Ordu komutanıydı. Süleyman Paşazade Ali Rıza Paşa kurmay başkanımızdı. O zaman binbaşı bulunan rahmetli Cemal Paşa ve yine binbaşı olan Fethi Bey, bugünkü Paris Büyükelçisi ve ben, Mareşallik Kurmay Heyetini oluşturuyorduk. Her üçümüz de cemiyetin üyesiydik. Cemiyetin başarıya ulaşması için çalışıyorduk. O tarihlerde 3. Ordu bölgesine bağlı Serez'deki tümenin ve Serez bölgesinin komutanı Mareşal rütbesinde bir zattı. Bu zat, Sultan Hamid'in fevkalade güven ve itimadını kazanmış bulunuyordu. Rütbesinin mareşal olmasına, Esad Paşa'nın kendinden daha alt bir rütbede bulunmasına rağmen İstanbul'la Serez arasında güvenli bir bölge bulundurmak maksadıyla Serez'den uzaklaştırılamazdı. İşte bu önemli komutan Mareşal İbrahim Paşa'ydı. Oğlu Nurettin Bey, Nurettin Paşa da babasının yanında bulunurdu. Meşrutiyetin ilanından önceki günlerde bir binbaşı Mareşal İbrahim Paşa'nın komutanlık bölgesinde istibdat idaresinin aleyhinde konulmuş. Bir casus bunu jurnal etmiş. O zaman Selanik'te merkez komutanı bulunan Yarbay Nazım Bey olayı yerinde soruşturmak üzere İstanbul'dan görevlendirildi. Cemiyet Nazım Bey'i bu görevden alıkoymak üzere vurdurdu. Yaralanan Nazım Bey İstanbul'a getirildi. Olayın soruşturmasını İstanbul'dan birinin değil ancak orduca gösterilecek bir görevlinin gidebileceği görüşü telkin edildi. Ben görevlendirildim. Görevim hiç şüphesiz istibdat aleyhinde bulunmuş olan binbaşıyı kurtarmaktı. Önce Serez'e gittim. Mareşal İbrahim Paşa'yı ziyaret ettim. Görüşme sırasında anladım ki paşanın büyük bir endişesi vardır. Paşa kendi bölgesinde Sultan Hamit ve İstibdat İdaresi aleyhinde bir tek kişi bile bulunmadığı ve bulunamayacağı yolunda sultana güvence vermişti. Buna rağmen söz konusu binbaşı için yapılan jurnal, Sultan Hamid'in Mareşal İbrahim Paşa'ya olan güvenini sarsacak nitelikteydi. Bu jurnalde yazılanların doğrulanması İbrahim Paşa'nın durumunu kötüleştirecekti. Bunu istemiyordu. Ben derhal paşanın endişesini anladım ve dedim ki, Paşa Hazretleri, devletli şahsınızın bölgesinde zat-ı şahane aleyhinde duygular besleyen bir tek kişinin bile bulunabileceği düşünülemez. Yapılmış olan jurnalde yazılanların yerinde soruşturulması, devletli şahsiyetiniz tarafından kurulmuş olan disiplini ve aşılanmış olan bağlılık duygularını kolayca ortaya koyacaktır. Arzu buyurursanız yapacağım soruşturma raporunun bir suretini zat-ı devletlerine göndereyim. İbrahim Paşa bu sözlerimden çok ferahladı. Benden memnun oldu ve oğlu Nurettin Bey'i çağırdı, benim çok iyi ağırlanmamı ve olay yerine gidebilmem için kolaylık gösterilmesini emretti. Soruşturmanın sonucu binbaşıyı kurtardı. Jurnal vereni iftira ettiği için cezaya çarptırdı. Mareşal İbrahim Paşa da sultana kendi bölgesinde aleyhte bir tek kişinin bile bulunamayacağını ispat ederek zat-ı şahanenin kendisi hakkındaki güven ve itimadını bir kat daha artırdı. Mareşal İbrahim Paşa'nın bu yolla kendisine beslenen güveni bir kat daha artırması, çok geçmeden kendine bütün Makedonya'yı istibdada karşı olanlardan temizleme görevini hazırladı. Bu noktayı biraz açıklayayım. Cemiyet bütün Makedonya'da teşkilatını genişletti, faaliyetini hızlandırdı. Artık hemen hemen açıktan açığa ve korkusuzca çalışmalara başlandı. Selanik'te ordu mareşallığında bulunan Esad Paşa'ya güven kalmadı. Kurmay başkanımız olan Ali Rıza Paşa hakkında şüpheye düşüldü. Bunlar birer birer Sultan Hamid tarafından sorguya çekilmek üzere İstanbul'a geri çağrıldı. Ordu mareşaline her bakımdan güven ve itimat uyandıran Mareşal İbrahim Paşa tayin edildi ve Selanik'e gönderildi. İbrahim Paşa'nın Selanik'e gelmekte olduğu haberi üzerine Cemal Bey, rahmetli Cemal Paşa, ne olur ne olmaz düşüncesiyle bir vesile yaratarak merkezden uzaklaştı. Arkadaşım Fethi Bey zaten daha öncesinden jandarma okulu komutanlığına geçmişti. Merkezde ordu komutanı ve kurmay başkanı adlarına yalnız ben bulunuyordum. Yeni gelen komutanı 3. ordu komutanlığını ben devir ve teslim edecektim. Gerçekten de öyle oldu. İbrahim Paşa yanında olduğu Nurettin Bey olduğu halde trenle geç vakit Selanik'e vardı. Doğruca komutanlık dairesine geldi. Orada kendisine durumu anlattım. Gece olmasına rağmen ordu karargahında görevli bütün komutanları birer birer görmek istedi. Herkes gelip kendini tanıtıyordu. Mareşal Paşa her yeni tanıdığı zata kendisinin ne kadar şiddetli olduğunu, insanı yok edebilecek güçte bulunduğunu anlatmaya çalışır bir takım tavırlar takınarak, hiç de yakışık almayan sözler söyleyerek, ara sıra çizmeli ayaklarını yere vurarak ilk andan itibaren korkutma politikası uygulamaya başladı. Gece evime gittim. Ertesi gün erkenden bir süvari bir binek atı getirdi ve Mareşal Paşa'nın beni istediğini söyledi. Daireye geldiğim zaman anladım ki benim göreve devam edebileceğimi emretmiş. Şimdi efendiler gelelim ihtilal ve inkılap safhasına. İbrahim Paşa'nın korkutma politikası ihtilal komitesinin gözdağı verici tutumuyla karşılandı. Paşa hiddet ve şiddetini bir tarafa bırakmak mecburiyetini duydu. Bu arada en çok Cemal Bey, Cemal Paşa vasıtasıyla ihtilal cemiyetinin kuvvetinden ve teşebbüsündeki ciddiyetten İbrahim Paşa'nın oğlu haberdar edildi. Babasının cemiyet aleyhinde bir harekette bulunmaması için uyarıldı ve paşadan teminat istendi. Söz gelişi paşa cemiyet aleyhinde hareket etmeyeceğini göstermek üzere cuma namazını filan camide kılacak ve ikinci safta namaza duracaktır gibi bir takım isteklerde bulunuldu. İşte Nurettin Bey bu gibi şeyleri babasına duyurmak için aracı olarak kullanılıyordu. Fakat önemli işlerde daha çok görevlendirilen ve çalıştırılan babasının emir subayı Nurettin Bey değil, cemiyetin üyesi ve muhtemedi olan komutanlık makamının emir subayı Yüzbaşı Kazım Nami Bey, şimdi yazar ve öğretmendir. İbrahim Paşa cemiyetin uyarılarına uymak zorunda bırakıldı. Fakat cemiyetin teşkilatından, teşebbüslerinden, kararlarından ve yaptığı işlerden hiçbir vakit haberdar edilmemiştir. Hürriyet ve Meşrutiyet'in ilanında da Nil İbrahim Paşa'nın ve ne de oğlu Nurettin Bey'in daha önce hiçbir şekilde ve asla haberleri de olmamıştır. Meşrutiyet'in ilanı konusunun tamamen içinde bulunduğum ve bütün teferruat ve safhalarıyla şahsen ve yakından ilgili olduğum için bu konudaki hatıralarım olduğu gibi aklımdadır. Hürriyet ve Meşrutiyet ilanı ile ilgili gösterilerde erken davrandığı sanılan Üsküp'teki hazırlıkları Selanik'te ve diğer yerlerde yapılacak hazırlıkları uygun bir şekilde düzenlemek için Üsküp'e gitmiştim. Oradan dönüşümde ve artık her yerde fiili gösteriler başladıktan sonra Mareşal İbrahim Paşa beni çağırdı ve şunları söyledi. Beni ordu komutanlığında bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız? Bırakılmayacaksam şahsım tecavüz ve hakarete uğratılmadan hemen İstanbul hareket edeyim. Hatta paşa bürosu üstünde duran yazı hokkasını eline alarak aynen hatırımda kalan şu kelimeleri de ekledi. Burada benim yalnız bir hokkam var, onu alır giderim. Gerekenlerle görüştükten sonra cevap verebileceğimi söyledim. Cemiyet adına yetkili olan diğer arkadaşlarla İbrahim Paşa'nın komutanlığı konusunu görüştük. Bir zaman için kalmasında sakınca görmedik. Komutanlıkta kalacağını bildiren cemiyet kararını kendisine ben tebliğ ettim. Fakat bir iki gün sonra dağa çıkmış olan subaylardan bir Teğmen Efendi, İbrahim Paşa'ya bulunduğu yerden hakaret dolu bir telgraf çekmiş. İbrahim Paşa derhal beni çağırdı ve telgrafı uzatarak dedi ki, ''Beni komutan olarak burada bırakacağınızı bildirmiştiniz. Bu hakaret nedir?'' Komutan Paşa'ya cemiyetçe kendisi için aldığımız kararı bütün teşkilata duyuracak kadar zaman geçmediğini, özellikle dağ başında bulunan subaylarımızın herhangi bir telgraf merkezinden bu gibi telgrafları çekmelerine engel olmanın bugünlerde güç olacağını kabul etmesi gerektiğini söyleyerek kendisini yatıştırmaya çalıştım. Fakat aradan çok geçmeden o zaman Yunan sınırı komutanı bulunan Muhlis Paşa, cemiyetin manastırdaki merkez heyeti tarafından manastıra davet edilmiş. Muhlis Paşa, ordu komutanı İbrahim Paşa'dan izin almaksızın manastıra gitmiş. Bu duruma canı sıkılan İbrahim Paşa, Muhlis Paşa'ya tekdir edici bir yazı göndermiş. Bunun üzerine Muhlis Paşa'yı davet eden merkez heyeti, İbrahim Paşa'ya uzun bir telgraf çekmiş. Bu defa da Mareşal Paşa beni çağırarak telgrafı gösterdi ve ya bu ne dedi. Telgrafı baştan sona kadar okudum. Bu telgrafta Konyar aşiretinden Mareşal İbrahim Paşa'nın bütün hayatı, geçmişi ve hayatının iç yüzü açıklandıktan sonra ağır ve hakaret dolu kelimelerle istibdat devrinin, Sultan Hamid kulluğunun ender rastlanır bir örneği olan İbrahim Paşa'nın hürriyet için çalışan bir çevrede, hürriyet için çalışanlara komut etmek cesaretinde bulunmasına şaşılıyor ve hemen komutanlıktan çekilmesi ihtar ediliyor ve isteniyordu. Efendiler, bundan sonra İbrahim Paşa gerçekten Selanik'te durmadı. Dediği gibi bir hokkasını alıp gitti. Bu bilgilerden sonra Nurettin Paşa'nın 3. Ordu Komutanı bulunan babası Mareşal İbrahim Paşa ile Meşrutiyet İnkılabı'nın yapılmasına ve ihtilalin aşırılıktan uzak ölçülerle ve engelsiz olarak yürütülmesine ne yol hizmet etmiş olduklarını anlamak kolaylaşmıştır sanırım.